Ayrım 12. Her gün hüzün, sol ayağım 2. Christy Brown. Sayfa 107. Denizin içinde birleşerek karışmış sesler, yüzler, ayaklar, karaya vuran dalgalar gibiydi. Sağa sola dönen, alı al, moru mor, ciddi, yapmacıklı gülümseyen yüzler. Gece yarısında ailem yapılan evin, tek ve çıplak ampulü altında, saderle kutusunda, istiflenmiş gibi açılıp kapanan, tükürük saçan, içki içen, yamulmuş, küfreden, şarkı söyleyen, bağıran, haykıran, inleyen hayvan sesleri çıkaran ağızlar. Kalçalara, açıkta kalan ipeksi dizlere, nasırlı elleriyle dokunan, kadınlara iyice yanaşmış adamlar. İstikrarsız dans edenlerin arasında dolaşan ve kırmızı, çiğ bir ciğer gibi dışarı sarkmış diliyle artık sandviçleri yalayan kırma bir köpek. Kafası kıyak annesinin dizleri arasında, avuçlarına peniler sıkıştırarak kükreyen adamlara, çocuk şarkılarının müstehcen versiyonlarını söyleyen, andaval bir çocuk. Köşedeki koca göğüslü sarışın bir kadınla, ellerini baştan çıkartıcı bir şekilde kullanarak konuştuğunu gören, ufak tefek erkeğine delici bakışlar fırlatan, kat kat çeneli, şişman kadın. Tıpkı ahtapotun her şeyi kollarıyla yakalayıp, siyah dev ağzına çekmesi gibi, aç gözlü ellerin sürekli bire kasalarına uzanmalarını engellemek için nöbetçilik yapan babanın uzun yudumlar alırken inip kalkan ip gibi gırtlığı, dağılmış kolyesini almak için yere eğilen kızın üzerine çullanıp pantolon askısını kızın bacağına dolayan adama "Tanrım" diye çığlık atarak cevap veren aklı kıt kız, limonatasına birilerinin viski koymasıyla, vahşi gözlerle ve tükürüklü ağzıyla içeri dışarı koşup havlayıp hırlayıp köpeğin kendisini bile korkutan yine o andaval çocuk. Birileri kaşıklarla oynamaya başladı. İnsanlar bira kolileriyle geliyorlardı. Peki, eşin nerede Pedi? Hala üst katta. Dikişleri henüz alınmadı. Ama ilk torunumla iyi bir iş çıkaran kız burada. Soluk çiçek desenli duvar kağıdından dumanlar tutuyor. Yer ekmek ve bira kalıntılarından geçilmiyordu. Yeşil bodur şişelerin ağızlarından kahverengi köpükler çıkıyor. Güçlü bilekler ustaca türbüşonları çeviriyor. Şişeler dizler arasında sıkıca tutuluyordu. Kazaklarının kollarını dirseklerine kadar çekmiş pürüzsüz tenli kızlar. Erkeklerin ve yaşlı kadınların maskaralıklarını fısıldaşırken sodalarının içine aceleyle cin koyuyorlardı. Bu arada titrek sesler şarkı söylüyor. İstikrarsız dansçılar dans ediyor. Ve dalgalar giderek yükselen seslerle karaya vuruyordu. Dizlerine kadar çekti iç eteğini ve gördüm görmemi istediği her şeyi. Bu sözlerin hiçbiri bir Katolik evine yakışmaz diye kükredi baba, kafasını bir bira bardağına gömerken. Bir kereliğine, o içerdi. Birileri bize, o şimdi yurttan çok uzaktayı söylesin. Fakat bir kulaç bile yüzemiyor. Böyle yapacağını biliyordum Barney. Bu senin ilk ve tek esprin. Peki ya yurdumuzun rezenelerine ne dersin? Ne olmuş onlara? İyi bir şarkı. Güzel bir vatansever baladı. Ayakkabının içinde yaşayan kadın da öyle. Tabii o İrlandalı bile değil. Tanrım, yeterince çocuğu olsaydı, yeterince İrlandalı olurdu. Lil, şöminenin köşesindeki arabada yatan, yeni neslin, yeni doğmuş bebeğine eğilip bakan insanları, hiç kıpırdamadan, güler yüzle ve kibarlıkla seyrediyordu. Tam bir Brown. Hiç de bile şunun burnuna bak. Baba, nadir duyma becerisiyle bu hararetli konuşmayı ortasından yakalayıp, kafasını her iki tarafa çevirerek, dik kaşlarının altından delici bakışlar fırlattı. Burnunun nesi varmış? Aa, hiçbir şey dostum. Sadece bir Brown burnu değil. Ben bunun bir Brown burnu olduğunu söylüyorum. Eğer sen farklı bir şey söylüyorsan, o zaman yakında kanlı bir burnun olacak demektir. Seni yaşlı pislik. Kesinlikle bir Brown burnu baba dedi Lil. Gözleri pörtlemiş, saçları dikleşmiş, yeni kayınpederine gülümseyen ve dirseğinden yavaşça yakalamış olan kocasından aynı şeyi söylemesini dileyen, dokunaklı gözlerle öfke bulutlarını nazikçe dağıttı. Bir aptal bile onun tepeden tırnağa Brown olduğunu görebilir dedi. Olayları düşünceli ve gururla gözlemleyen, becerikli diplomat Joe. Tabii Doyle havası taşıyan bir Brown. Bir şarkı daha söyleyin ve uzakta ve yakında olan yoldaşların şerefine için. Siyah peçeli, kızıl Meksu, uzun zamandır birlikte olduğu eşinden mahrum kalmanın mutluluğuyla, dulluğunun tadını çıkararak, yaşadığı kaybın ağırlığıyla, en büyük kızının kolunda içeri girdi. Coşkuyla karşılanıp, yeni doğanın arabasının yanındaki özel koltuğa oturtuldu. Alçak sesle konuşuyordu. İkram edilen viskiyi hemen kabul edip, komşuların şaşkınlıkları arasında yudumladı. Bardağı dikkat çekici bir şekilde yukarıda ve adeta dokunmuyormuş gibi, çıtı pıtı bir şekilde tutuyordu. Zayıf, kansız, neredeyse ölmekte olan kızı, annesine siyah çoraplı dizine doğru eğilirken, kibrit çöpü gibi boynundan sarkan kolyesiyle oynuyor ve alışılagelenin tersine, anne yerine anneciğim diyordu. Birdenbire yeşil bir kazak ve ekose desenli pilili bir etek içinde bir kız kapı boşluğunda durdu. Saçları kafasının tepesine toplanmış, beyaz ensesini açıkta bırakmıştı. Ağabeyinin asker arkadaşlarından biriyle gülüşüyordu. Boynu yün kazağının polo yakasından yukarı doğru uzuyordu. O sıcak yaz günü, kanalın sıcak çimenleri üzerinde, yeşillikler içine girip çıkan, uzun beyaz boynunu havaya kaldıran ve siyah, şeytani gözleriyle onu korkuyla izleyen kuyu seyredişini ve dünyadaki tüm güzel ve bilinmeyen şeylerin ilk korkusuyla nasıl titrediğini hatırladı çocuk. Kızın cesur bakışları onu yakalamış, üzerinden serin bir esinti geçmişti. Ağzının kenarları fark edilmişlikle yukarı kıvrılmıştı. Yün kazağının altındaki göğüslerinin çıkıntısı, boğazında bir acı hissetmesine neden oluyordu. Kaba elini kızın beline koymuş olan iri askerle dans ederken, naylon çoraplı uzun bacaklarının ışıltılı hareketleri kanını kaynatıyordu. Ve kız dudaklarını titreterek ona güldü. Kırmızı tırnaklı elleri askerin haki ceketinde dolaştı. İncecik, çıplak dizlerine sefil bir şekilde bakıp, acı ve nefretini haykırarak dile getirmek istedi. Onun sonu pek iyi olmayacak dedi koca göğüslü kadın başını sallarken. Pirinç küpeleri şıngırdıyordu. Söylediklerimi dikkate al. Okyanusun Gine tarafında, Mısır ve Liverpool'dan gelen gemilerdeki kahrolası yabancılara satacak kendini. Zavallı annesi iyi bir insan dedi bir komşu. Korkunç bir kederle, azalmış bira bardağına bakarken. Her zaman beyaz bluzlar giyer, saçlarını topuz yapar ve kimseye zararı dokunmazdı. Çok iyi bir kadındı ve şuradaki baş belası aptal, annesinin anısını zedeliyor. Utanç verici. Şunun konuştuklarına bakar mısın? Herkese akıl veriyor ve sadece 15 yaşında. 20'sine geldiğinde hepsi darmadağın olur. Yakında duran iki evli adam, mutfağın boşaltılmış meydanının kendi başına keyfini çıkararak dönen, eteklerini havalandıran, serbest bıraktığı parlak saçlarını savuran, bir tangoda çılgınca çalan akordeone ayak uyduran kızdan gözlerini ayırmıyorlardı. Yapar mıydın Mick? Kedi süt içer mi dedi Mick, ağırlaşmış göz kapaklarının altından kararlı bir şekilde bakarak. Tereyağını kesen bir bıçak gibi. Tanrı aşkına boğuluyorum diye bağırdı küpeleri şıngırdayan kadın. Miyop bakışlı Mick'in hipnotize olmuş parmakları birayı kadının bluzuna ve eteğine dökünce. Çok üzgünüm efendim dedi Mick ileri atılıp çıkardığı mendille kadının göğsünün tepesindeki koca bira lekesini ovalarken. Gözlerin pek iyi durumda değil. Ama elleriniz iyi durumda diye bağırdı kadın onu iterken. Çek ellerini üzerimden seni yaşlı şeytan. Ben sadece ne halt ettiğini biliyorum. Dün doğduğumu falan mı sanıyorsun sen? Şey efendim doğrusunu isterseniz siz doğduğunuzdan beri epey günler geçmiş diyebilirim. Dev göğüsler ve geniş omuzlar kabararak ışığı kararttı. Ve lapa büyüklüğünde bir yumruk havada uçtu. Ve Mick'in kaba çenesine indi. Adam kendisine gülen ve yerde kayıp kıvranarak ayağa kalkmaya çalışırken onu dürtükleyen kadınların arasına devrildi. Zavallı savunmasız bir kadına bu şekilde hakaret edemezsin dedi mağdur komşu. Kıvranan Mick'in başında dururken. Ben senin hayatını karartmadan önce ayağa kalk. Seni pislik herif diye bağırdı evli, genç kadın. El yordamıyla yürüyen adamın kaburgalarına, topuklu ayakkabılarıyla itinayla delik açarken. İsa'nın kanayan tatlı yüreği diye inledi Mick. Alnındaki yaradan gözlerine kan sızıyordu. Kocasının bedeni henüz mezarında soğumamışken, zavallı bir dul kadının birkaç komşusuyla eğlenmesi çok zor dedi Kızıl Meksu. Kendi kendine konuşur gibi. Yüzüklerle dolu eli kızının başını okşuyordu. Kuyu kuruyana kadar suyu asla özlemezsin. Kuruyana kadar diye tekrarladı Kızıl Meksu. Şişesini aradı. Boş olduğunu gördü. Uzanarak şifoniyerin üzerinde duran yarı dolu viski şişesini aldı. Başını arkaya yatıp durmaksızın içti. Kırmızı boğazı çalışıyordu. Ağzını bileğiyle sildi. Sonra da dizinin dibinde büzüşmüş kızının korku dolu yüzüne ciddi ciddi baktı. Kıza hiç gidip kendine bir erkek aradın mı diye bağırıp ani bir diz darbesiyle itti. Kahrolası, yapışkan bir bant gibisin. Sensiz osuramıyorum bile. İşte sana bir şilin, sinemaya git. Tıpkı baban gibisin. Beni bir saniyeliğine bile yalnız bırakmıyorsun. Ah anne diye sızlandın oraya. Burnu titriyordu. Gözümün önünden kaybol. Tanrı aşkına çocuğum, bırak da 5 dakika kendi kendime eğleneyim. Oh, Matt sevgilim dedi kızıl Maxo. Viski şişesi hala elinde. Kollarını tavana doğru uzatırken. Umarım bu gece Tanrı'nın cennetindesindir. Ama kalbimin derinliklerinde bir yerde, kıçında çok kızgın demir bir çubukla merhamet dilendiğini ama bulamadığını biliyorum. Kocamla hakkında bu şekilde konuşman çok şaşırtıcı dedi. Önde duran kırmızı yanaklı, altın dişli bir kadın. O kimin lanet olası kocasıydı? Senin mi benim mi Madame Star diye sordu Kızıl Mekso. Artan bir isyanla. İstesen de, istemesen de. Ya da artık kendi bedenini kendine ait görmeyene kadar. 40 yıl boyunca her gece yapmak zorunda kalan sen miydin? Bu kadar karnınla artık ayaklarının neye benzediğini unutana kadar. İçine çocuk üstüne çocuk koyan adamın. Fahişe ya da zinacı diye çağırdığı sen miydin? Ellerini ön tarafına doğru açmış. Suratı kırmızı bir lamba gibi parlıyor ve ellerini salladıkça kollarındaki etler titriyordu. Bunların hiçbirini yaşadın mı sen, yaşlı kaltak bozuntusu? Kızıl Mekso başını kadına doğru uzattı. Sanki kadını evet ya da hayır demesi için düelloya davet ediyordu. Kadın telaşla geri çekildi. Yerdeki ayaklardan birine takıldı ve bir adamın kucağına düştü. Adam onu iki eliyle belinden tutmuş gülerken, kadın ayağa kalkmak için fazla çaba sarf etmedi. Kızıl Mekso, belki bu gece yaşarsın Dolores diyerek derinden gelen neşeli bir dalgayla kükredi ve şişeyi tekrar dudaklarına dayadı. İrlanda, neşe ve kederden geçerek İrlanda oldu. Uzun bitkin yıllar boyunca umut asla ölmedi. Baba araya girdi ve erdemlerine yapılan bu sözde saldırıya lanet eden, bağıran ve kıkırdayan ve sonra da memnun bir şekilde içkilerine, domuz ayaklarına ve dedikodularına dönen kavgaya hazır kadın sürüsünün içinden Mickey çekip aldı ve yüzünü yıkaması için kilere götürdü. Bu arada neredeyse köşede unutulmuş. Boynunda mavi ipek bir fuları, üzerinden ateş kırmızısı çorapları görünen açık kahverengi çizmeleriyle solgun, genç adam cesur bir şekilde akordeonu onu çalıyordu. Kalın çiçekli perdelerin arasından sarı bir ışık sızıyor ve askerle oturan kızın saçlarına düşüyordu. Korkunun gürlemesi ve şimşeği bir anda üzerine düştü ve aynı zamanda bir zevk olan şu adlandırmadığı korkunç acı sanki onu yalnız tüneyinden çekip aldı. Bakmaya cesaret ettiğinde ata biner gibi oturduğu mutfak sandalyesinde dikkatsizce açılmış eteğinin altından siyah ipek çoraplarının bittiği yerde bacaklarının beyaz parlaklığını gördü. Başını askerinin omzuna yatırmıştı. Göğsü yavaşça inip kalkıyordu. Gözleri kalın kirpiklerinin altında, yarı perdelenmiş gibiydi. Adeta bir ömür boyu süren uykusundan uyanmış, acılarla kamçılanan yüreği, kızın onu takip edemeyeceği bir yere gittiğini söylüyordu. Ne o şaşkınlık veren gecede, ne de sabahında, artık ona huzur yoktu. Sadece korkunç bir yenilik ve çıplaklık olacaktı. "Mihov!" diye bağırdı birisi. Evdeki en sevilen şarkıcıyı çağırıyordu. "Hadi olduğun yerden çık Mihov, seni yaşlı pislik ve bize birkaç şarkı söyle." "Şarkıcı için sessizlik." Şarkıcıların en iyileri Liffey'in kuzeyinden gelir. Büyük annem her zaman böyle derdi. O zaman büyük annen sürekli Gorman'da yaşamış olmalı diye karşılık verdi biri. Sıçrayıp bardağını kaldırırken. "Güney yakası en sevdiğim çocuklardır." "Bu Mihov ne cehenneme kayboldu?" diye bağırdı baba ve gidip huysuz şarkıcıyı iki kadının arasından yakalayıp şarkıcının kırışıklığından aynı zamanda battaniye olarak kullandığı belli olan kabanının yıpranmış manşetlerinden çekti. Jilet görmemiş çenesini, siyah tırnaklı elleriyle ovuşturdu ve öksürdü. "Boğazım şarkı söylemeye pek uygun değil Pedi," dedi. Kabanının parlak dirseğini avcuyla sıvazladı. "Manastır papazı olmaya çalıştığım için biraz paslandım. Anneme söz vermiştim ve o şimdi ölüm döşeğinde." Baba sandalyesinde uyuklamaya başlayan Kızıl Mekso'nun neredeyse katlettiği viski şişesini kocaman elinden kaptı ve Mihol'un elini tutuşturdu. Boğazını bununla temizle ve içmeye devam et dedi baba. Sonra sertçe bağırarak sessizlik dedi. Uğuldayan odayı giderek artan bir sessizlik kapladı. Mihol, viski şişesinin dibinde kalanları, gözlerini kocaman açarak bitirdi. Gerçek viski değil de arka sokaklarda çeşitli içeceklerin karıştırılmasıyla yapılan ve midesinin artık doğal olarak kabul ettiği iğrenç şeyi içiyormuş gibiydi. Mihol her zaman çok kibar bir adamdı ve var olmayan şapkasının tepesine dokunarak arkadaşlarını selamladı. Eğer vatansever baladı söylersem, burada bulunan herhangi birini incitir miyim diye sordu Mihol usulca. Baba boş bir bira şişesi aldı ve bekledi. İtiraz eden bir fısıltı bile duyulmadı. Mihol, yer yer çatlayan ancak boyuk lifle rüzgarlarıyla sönükleştirilmemiş eski tatlılığın yankısını ya da gecenin sonunda kedilerin dadandığı bir ev avlusunun sızan ürpertisini taşıyan sesiyle şarkı söylemeye başladı. Dublin şehrinin dostlarına elveda. Hepinize hoşça kalın diyorum. Size geri döneceğim günü henüz bilemiyorum. Size bu satırları fırtınalı dalgaların kükrediği bir gemiden yazıyorum. Tekrar sizlere döndüğüm güne kadar Tanrı vatanseverleri korusun. Vatanseverler Birliği'ne katılmaya karar verdim. 64 yılında. Ana yurdumun özgürlüğü için ya da kıyıda ölmek için. Dostlarım ve ben karar verdik. Ana vatanımızı kurtarmaya. Ve Emmet'in mezarı başında özgürlük bayrağını dalgalandırmaya. Lanetim İngiliz casuslarınadır. İhanete neden olan. Boyunlarına ip geçirip onları kıyıda boğabilirim. Nagle, Messi, Coridon ve Talbot vardı 4 kişi. Altına susamış şeytanlar gibi sonsuza dek lanetlendiler. Planlarımı yaydım ve adamlarımı eğittim. Sevgili yaşlı Skibbereen hatırına ve günün birinde düşmanla karşılaşmayı diledim. İrlanda'nın yeşil bayrağı altında. Kimseyi soymadım, kan dökmedim. Beni Kodes'e gönderdiler. Çünkü ben o Donavarros'aydım. Granuelle'nin oğlu. 12. ayrımın sonu, sayfa 115.